Ayrım 3.
Suat kaçakken gıyabında boşanan karısından sonra edindiği arkadaşı olmalıydı. Vicdanı anımsatacak her şeyin silinip atılma gayreti bu kadında somutlaşmıştı sanki. O ne kadar beyazsa bu o kadar esmerdi. Onun yüz hatları ne kadar narinse bununkiler o kadar kabaydı. Suat'in eski karısına duyduğu tutkunun tersten tezahürü olduğunu düşündüm. Akça pakça bir Ege'li, daha doğrusu Girit göçmeni, Suat'in sınıf arkadaşı ve devrimcilik heyecanlı bir hırsız polis oyunu niteliğini koruduğu sürece devrimciydi Vildan. Yani türküler söyledi, kocasının ana dilini öğrenmeye çalıştı, çocuklarına Kürt isimleri takmanın saygınlığını, saygındı çünkü düzeni alenen protesto ediyordu, yaşadı. Dil bilmez kaynanası belki de oğlunu profesyonel devrimcilikten vazgeçirebileceğini umduğu için baş tacı etti Vildan'ı. Çocuğu yaşındaki görümceleri sobasını yaktılar, çayını demlediler, bebelerine dadalık ettiler. Bu nedenle okulda kaldılar ama ne gam karşılığında zeytinyağlı yeşil fasulye yemeği, mutfak raflarına naylon örtü yaymayı öğrendiler. Sonra 12 Eylül geldi. Suat'in peşine düşen güvenlik güçleri kocasının adresini Vildan'dan sordular. Vildan devlete çalışıyordu. Müdürüne, odacısına rezil oldu. Şıra'nın İstifa et gel bizimle otur önerilerine itibar etmediyse kariyerinden, yüksek jeoloji mühendisiydi. Öte, sigortasını, emekliliğini düşündüğü içindi. Yavaş yavaş uzaklaştı öğrenlerden. Bir süre sonra çocukları da göstermez oldu. Ailenin en gücüne giden de buydu. Çocuklar benim tohumum, çocuklarımızı bıraksın nereye isterse gitsin diye beyhude haberler gönderdi kayınpederi. Diğer taraftan, devrimin belirsiz bir tarihe ertelendiğini düşünen Suat, Vildan'ı ama iki çocukla ama bir komünistin, bir bölücünün dulu olarak serbest bırakmanın en doğru ve hakça olacağına karar verdi. Kararını Şirhan aracılığıyla tebliğ etti ama reddolundu. Kocamı seviyorum diye haykırdı kadın. Aradan bir iki yıl geçti, sonra bir gün Suat'in yakalandığı, daha doğrusu kaçmaktan yorulup kendisini yakalattığı günlerden birinde bir nedenle resmi gazeteyi karıştıran Şiran bir ilana rastladı. Vildan, Suat'i gıyabında boşamıştı. Sapsarı oldu. "Vav!" diye bağırdı. "Vav orospu!" Ne ki aynı kadın, aynı Şiran'ın birkaç yıl sonra ipek gömlekleri ve keten takımları içinde, karısı hot kotür bir modacının sekreteriydi, her türlü kötülüğün başı gördüğü, feodal arka planını yücelten bir pervasızlıkla para savurduğu, Nişantaşı'nda bir restoran kapatmıştı, düğününde göbek attı. Ortak bir tanıdıkları olayın ayrıntılarını anlattığında oradaydım. Günay'ın ellerinin buz kestiğine, sonra korkunç öğürmelerle banyoya koştuğuna şahit oldum. Mide kanaması geçiriyordu. Ben ise olayın adi bir vakadan ibaret olduğunu düşünüyordum. Bizim kuşağımızın hikayesiydi bu. İhanet. Asıllarına rücu eden, Ağoğlu devrimciler, senet mafyasına duhul eden ülkücüler. Bunları hatırlamasını, kendisini kapıp koyuvermemesini diliyordum. Bu arada şunu da belirteyim. Suat'in Şiran'dan ya da diğer öğrenlerden farkı olduğuna ilişkin hiçbir somut kanıt da yoktu. Biraz da okuduğum kitaplardan söz edeyim dedi Suat. Neden sonra? Henüz hiçbir şey konuşulmamıştı ama o yine de sözü değiştiriyordu. Yanımdaki sandalyeyi izninizle arkadaşım diyerek çekti oturdu. Günay'ı hoşnut etmeye, ayrılıklarını iyileştirmeye çalıştı. Gogol'un ölü canlarının güçlü, güzel bir anlatımı var diye başladı. Einstein'ın fiziğin evrimi, bilim yöntemi konusunda Yalçın Küçük'ün aktardığından çok daha zengin. Ancak tamamlayamadım. Fizik bilgilerimi hatırlamak gerekti. Herhalde dedi Günay. Suat'in yüksek jeoloji mühendisi diplomasına karşın Marn tabakasını şistten ayıramadığını söylediğini hatırladım. Peki de o okulda 5 yıl ne yaptınız oğlum diye sormuş, malum cevabı almıştı. Devrimcilik, ya sınavlar, kopya, ödevler, dur ben söyleyeyim, Vildan sağ olsun. İçini çekti, Suat'in başını okşadı Günay. Boşa geçen öğrencilik yıllarının verdiğini farz ettiği üzüntüyü teselli etmek ister gibiydi. Kafka'nın davası da öyle diye sürdürdü Suat. Fiziki temastan etkilenmiş gibi gözlerini kaçırdı. Güzel bir kitap olsa gerek. Özellikle son bölümü, psikoposla konuşmaları derin. Anlamak için yoğunlaşmak gerekiyor. Ölümünden sonra derlenip yayınlanmış olması da anlamayı güçleştiriyor. Saksı mı değişti, ben mi yaşlandım nedir? Fazla zorlanmaya gelmiyor. Yok canım ondan değil dedi Günay. Suat bunu dur bakalım. Sen daha çok gençsin türünden bir iltifat sandı. Oysa çok geç olduğunu, genç adamın açmadan solduğunu düşünüyordu Rodoplu. Kafka çok batılıdır. Bize zor gelir diye açıklamaya başladı. Vazgeçti. İtaliklemeye başladığını duyabiliyordum. Kafka Avrupa'nın bunalım çağının ürünüdür dediğini hayal ettim. İzleyecek diyaloğu da tahmin edebiliyordum. Nasıl yani? Basbayağı işte. Bunalım çağı. Malum. 20. yüzyılın başına gelindiğinde Batı Avrupalıların büyük çoğunluğu dünyada her şeyin yerli yerinde olduğu, ufak tefek aksaklıklar varsa bunun da akılcılık ile bilimin yenilmez ittifakı sayesinde çözüleceği inancı içinde rahat ve güvenliydiler. Ancak 150 yıl kadar sonra bu huzur yerini bunalıma benzer bir tedirginliğe bıraktı. Düşünce tarihçilerine göre 1950'lerde yayınlanan 3 roman, Orwell'ın 1984'ü, Giorgio'nun 25. saati, bildiğim kadarıyla Türkçe'ye çevrilmedi, yerine saçma sapan bir filmini gördük. Koster'in Özlem Çağı, Batı dünyasının bilim çağını geride bırakıp bir tür dini intibah yeniden doğuş çağına giriyor olmasının ilk kanıtlarıydılar. Bu dinin Luther ya da Aquinas zamanında olduğu gibi kültüre egemen olması anlamında değildi. Ama kendi deyişleriyle bilimin artık kutsal inek olmaktan çıkması anlamındaydı. Bu bağlamda 20. yüzyıl insanı geleceğine ilişkin kendisinden önce din çağı ve bilim çağı insanı gibi güvenli olmaktan çıkmıştı. Nasıl güvenli? Senin dünya görüşüne, komünizme duyduğun gibi güven. Müslümanın şeriat üzerine duyduğu güven gibi güven. Geçen yüzyılın bu anlamda güvenli burjuvası gitti. Onun yerine hayatı üzerindeki denetimini kaybetmiş olduğunu dehşetle fark eden insanlar geldi. Aynı şekilde ülkeler ve uygarlıklar da siyasi ve ekonomik geleceklerine egemen olmaktan çıktılar. Bu durum özellikle Avrupa insanı için geçerlidir. Çünkü Avrupalı kendisini yaratıcının piri bilip yüzyıllar boyu dünya gündemini saptamıştır. Oysa bu yüzyılda iki süper gücün arasına sıkışıp kalmanın çaresizliğini yaşadı. Öte yandan büyük makine dedikleri muazzamlar yani devlet, siyasi parti, iş alemi, işçi sendikaları, atom bombası bireyi her an ikame edebilir bir hiçliğe indirgedi. Kafka, Huxley, Orwell, hatta Pink Floyd bu muazzamlar meselesini anlatırlar. Derler ki bu yüzyılda insanların dünyası önceki yüzyılların güneş ışığının apaçık dünyası değil, gece karanlığının dünyası. Yani bunalım çağıdır. Önce doğaüstü yani Hristiyanlık, sonra da burjuva yasalarını tepen Batı insanı, kendisini kabul gören bir değer sistemi olmadan yaşamaya, yani bunalmaya mahkum etmiştir. Bu durum bir taraftan da totaliter rejimlerin işlerini kolaylaştırır. İşte Hitler, işte Franco gibi. Ya sosyalizm? Hiç olmadı ki canım. Sosyalizm İslamiyet kadar bile yaşayamadı. Yarasına tuz basmamak telaşı içinde ekledi. Ona bakarsan Hristiyanlık da kapitalizm de olmadı. Bakınız Ayn Rand, kapitalizm bilinmeyen ideal. İşimiz romancılara kaldı desene dedi Suat, takılıyor gibiydi. Edebiyatçılara kaldı evet diye cevap verdi Günay. Edebiyatın edepten geldiğinin bilincinde olan edebiyatçılara, romanı romantikle, romantizmi abazan bir çiftin ay ışığı oynaşmalarıyla karıştırmayanlara. Böyle konuşmak zorunda kalınca çok sıkılıyorum dedi bana sonradan. O kadar çok insan, o kadar çok konuda bilmeden konuşuyor ki sözlerimin doğruluğunu kanıtlamak için referans vermek gerektiğini hissediyorum. Bu defada vereceğim referansların Türkçe olmaması sorunu ortaya çıkıyor. İnsan hem üstünlük taslar konuma girmenin sıkıntısını hem de havanda su dövmenin çaresizliğini yaşıyor. Bakınız Ayn Rand'mış. Nereye bakınız? Türkçe'ye çevrildi mi ki? Bir şey söylemedin zaten. İtalekli diyeni hatırlıyordum. Ne söyleyeydim? Uzun ve sıkıcı bir monolog olacaktı. Suat sorgulayacak, referans isteyecekti. Ülkede ne tercüme ne derleme ne de telif, tek bir medeniyet tarihi, tek bir düşünce tarihi bile yayınlanmadı. Zavallı Tanilli. Yazmadığı bir kitap uğruna sakat kaldı. Suat, tezlerin dördüncüsünde Yalçın Küçüğün zorlandığını, zorlandıkça kısırlaştığını, ara vermesinin iyi olacağını düşündüğünü anlatıyordu. Feuerbach üstüne telleri, tarih bilinci ve edebiyat bilimi, edebiyatta gerçekçilik sorunu isimli kitapları okumuştu. Nasıl dedi Günay, nasıl okudu? Feuerbach'ı bilecek, yani Spinoza'dan bakına, tüm modern felsefeyi bilecek, telleri bilecek, telleri Feuerbach'a ilişkin değerlendirmelerini yorumlayacak. Hangi çevirilerle, hangi Türkçeyle, hangi kültürel donanımla? Yüzme bilmeyen çocukları derin sulara fırlatan malumat açlığına kahrediyordu. Bu bağlamda gerçek bir Taoist'ti. Malumatı bilgiden ayırırdı Günay Rodoplu. Bilgi esasa öze dönük, hayatın bütünüyle çakışan, hayata asılan, hayata açıklayan, yorumlayan, aydınlatan ışık. Malumat ise öğretilmiş, belleğe stok edilmiş ama hayata iğreti duran kazanımlar bütünüydü. Malumat sahibi olmak erdem değildi. Tersine amaçsız, malumat insanların zihni ve ahlaki masumiyetlerini kaybetmelerine neden olurdu. Malumatçılar asla kullanılmayan eşyalarla tıklım tıklım dolu bir odada, her an bir şeyi çarpıp devirmek korkusuyla hareket edemeyen, iğdiş edilmiş istifçilerdi. Bakınız Enis Batur. Ve hiç kimse bilgelikten bu istifçilerin, bu entellerin uzak olduğu kadar uzak değildi. Bu olgunun özellikle de Türkiye'de olanca çıplaklığı ile gözlemlenebildiğini, sahtekarlığın malumatçı eğitimin yaygınlaşması ile doğru oranda arttığını söylüyordu. Okulda Solon kanunları ile Seneca arasında bir yerlerde başlayan malumat furyası, zaman içinde örneğin Alman epik tiyatrosunun gestuslarının tartışılmasına, örneğin Bolivar'ın ululanmasına kadar uzanıyor, örneğin Barış Derneği üyesinin çağının bedelini ödüyorsun sen gibisinden, çağının hiç ama hiç farkında olmadığını söyleyen saçmalıkları kapsıyordu. Malumat araç olmaktan çıkıp amaça dönüşüyordu. Peki amaç nedir diye sordum. Amaç dünyayla sevgiyle bütünleşmeyi öğrenmektir dedi hiç duraksamadan. Ama malumat istifçileri için bu mümkün değildir. Çok da akla yatkın bir açıklaması vardı. Freud'un anal karakterini hatırladı. Dışkı ile, yani yaşama artık hizmet edemeyen, kullanılıp insanın yaşamsal sürecinin dışına atılmış olanla haşır neşir olan, inatçı, düzenli, hasis, kendinden bir şey vermeyen anlamda istifçi. Dışkının insanın kullanılıp atmış olduğu pos olması nedeniyle çok yerinde bir simge olduğunu düşündüm. Malumat istifçilerinin haşır neşir oldukları dışkı, yaşanan gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan, yaşayan insanın gerçeğiyle çakışmayan, ona hizmet etmeyen birgi kırıntılarıdır diyordu Günay. Anal istifçi karakterin dünya ile ilişkisi mülkiyet ve denetim üzerine kurulur, çevresiyle sevgiyle bütünleşmesi söz konusu değildir. Sanki enerjisi, akli kapasitesi çok sınırlı olduğu için o güne kadar biriktirdiklerini saklaması, elindekini kaçırmaması gerektiğini düşünüyor gibidir. Canlıların kendilerini tekrar tekrar yenileme kapasitelerinin farkında değildir. Kendisini güvencede hissedebilmek için elinde olanı asılır. Bu bağlamda ister solcu ister sağcı olsun statikocudur. Böyleleri, yani Türkiye entelijansiyasının %99'u cezaevlere adam olmazken, Komiter'in 5. kongresi ya da Abdülhamit Efendimiz diye başlayan malumata sarılmazlarsa yok olacaklarını sanırlar. Hayatta kalmanın ancak yenilenmeyle mümkün olduğunun bilincine bir türlü varılamadığı için bir zamanlar bilgi olmuş ama artık posası kalmış kırıntılarına kas katı yapışılır. Türkiye'de 30 yıldır aynı gündemin dayatılmasının nedeni de budur. Mesela bizim sahamızda bir Tevfik Fikret, Mehmet Akif meselesi vardır ki bu konuda aynı insanlar en az 30 yıldır yılda bir kez en az 2 tam gazete sayfası yazı yazarlar. Köhne gündemlerinin, yani mallarını koruyabilmek için ellerinden geleni artlarına koymaz, gerektiğinde despot kesilirler. Gençlerin tanımı gereği eklektik malumat edinme furyası içinde boğulmalarını hızlandırmaktan başka işe yaramayan hazin çırpınmalarına işaret ediyor. Bu faciaya tanık olmak canını yakıyor, hani ise fiziki bir acı veriyordu ona. Günay Rodoplu'yu izlerken doğaüstü bir şeylere tanık olduğum duygusundan hiçbir zaman kurtulamadım. İsa'ya duydukları aşkla onun acılarıyla özdeşleşen rahibelerin, avuçlarında çarmıha gerilen peygamberlerinin avuçlarındaki çivi delikleri gibi delikler açılabildiğini, kanların boşandığını biliyordum. Bence buna benzer bir şeydi Günay'ınki de. İstediği kadar koptuğunu söylesin, insanlarla öylesine özdeşleşiyordu ki, onlar adına kinlenen, utanan, sevinen, savaşan, acı çeken hep oydu. Eroğlu'nun yarım kalan yürüyüşünü de okudum diye anlatmayı sürdürüyordu Suat. Şimdi eve daha yakında rahatladı Günay. Latife Tekin'in gece derslerini henüz okuyamadım dedi. Gazete ve dergilerde onunla ilgili eleştirileri okudum. Ukalalığım üzerindeyken biraz da edebiyat eleştirmenliği yapayım bari. Estağfurullah dedi Günay gönülsüz. Okumadım ama diye başlayan ahkamdan nefret ederdi. Eroğlu, Tekin ve Altan 12 Eylül sonrası romanlarında biçimde ve kısmen içerikte farklılıklar taşısalar da geçmişe esas itibariyle nasıl bakıyorlar biliyor musun abi? Nasıl canım? Şöyle, eğiliyor, dönüyorlar ve bacaklarının arasından bakıp gördüklerini sandıklarını yazıyorlar. Baktıkları yerleri yeterince temiz tutamadıklarından olsa gerek, baktıkları yerlere kendi kirliliklerini bulaştırıyorlar. Bakış açılarının yanında bacak açılarının da dar olduğu anlaşılıyor. Tabii şimdi bu eleştirinin edebilikten de, edeplilikten de yoksun olduğunu haklı olarak söyleyeceksin. Ama sözüm ona, bizim romanımızı yazan bu üçlü artık iğrendirici olmaya başladılar. Sizin romanınız değil canım, kendi romanları dedi Günay sükunetle. Herkes kendi romanını yazar. İçinde benimseyebileceğim bir şeye rastlarsan ne âlâ. Duymadı Suat. Yani diye açıklamaya çalıştı. Eleştirdeki edep ve adap yokluğu biraz da konusunun bunlardan yokluğundan gelir. Senin yaptığın gibi SHP il başkanını yakalayıp hırsını ondan almak gibi bir olanağım olmadığını düşünürsen hak verirsin derken konu değiştirdi. SHP hükümet olmak için gerekli onayı halktan şimdiden sağlama aldığını düşünüp iktidar olmak için ABD TÜSİAD onayının zorunluluğunun birincinde gözüküyor. Yani atalarının izinden gidiyor ama Kemal kadar kişilikli de olamıyor. Hoş bir kelime oyunuydu doğrusu. Rodoplu hala Tekin'e ilişkin eleştirideydi. Tekin'in malumatçılığın kaçınılmaz sonucu statikocu edebiyata karşı durabilmiş bir iki Türk yazarından biriydi. Latife'yi daha okumadın canım diye uyardı. Oku da öyle konuşalım olmaz mı? Sen beğeniyorsun. Evet, her şey bir yana ahlaklı olduğunu düşünüyorum dedi ve ekledi. Ve kelam bütünüyle namustur. Derin sulara girmeye başladığını fark etti, toparlandı, şaka etmişmiş gibi güldü. Ne günlere kaldık değil mi? En başından, en temel kaziyeden, terimden başlayacağız, namustan. Hotanto Cumhuriyeti. Tevekkeli değil, durup durup Güney Amerika'ya benzemekten korkuyoruz. Ne demek istediğini anlayamıyorum aba, dedi Suat. İtalik konuşma başladı yine. Şunu demek istiyorum. Namus, doğaüstü bir ahlak kuralı değil. Toplumun somut çıkarlarının dayattığı bir davranış biçimi, bir iletişim yöntemidir. De ki, Tevfik Fikret'sin, dil bilmez Türk'ü kandırıp, Hugol'den Han-ı Yağma'yı çeviriyorsun, ben yazdım yapıp ünleniyorsun. Ya da de ki, Türkiye'nin biricik Şener Şen'isin, Savaş Dinceli'sin, Kırmızılı Kadın denilen Amerikan filmini alıyorsun, kara kara kopya ediyorsun, kostümcünün tasarımından, kuaförün modeline, Işıkçının ışığından oyuncunun oyununa kadar çalıyorsun. Ortaya çıkan bu hoşluğu TRT yayınlıyor. Seyirci memnun. Erteleyenimizin tecimsel siciline bir artı daha. Kaybeden kim? Toplum. Çünkü ne Han-ı Yağma, Türk edebiyatına bir katkı, ne de Aşık Oldum Türk sinemasına. Zaman ziyanı, kaynak ziyanı, en kötüsü fırsat maliyeti çok yüksek. Günay'ın düşüncesini en çok etkileyen kavramlardan biriydi bu fırsat maliyeti kavramı. İktisat terimiydi, kazanılmış gibi duran bir sonucun neyi kaybettirdiğini sorguladığından başarı olarak sunulan pek çok girişimin ardındaki tuzağı görmeye yarardı. Çalmayı, kopyayı şiddetle cezalandıran Batı toplumu bunu toplumun somut çıkarlarını korumak için yapar. Ama tabii bu noktaya gelebilmek için toplumsal birikim gerekli. Yani namussuzluğun kolektif zarar verdiğini yıllar yılı sınamış, ikna olmuş, ikna etmiş olmak lazım. Hoş resmi tarih, biriktirilen toplumsal deneyimi de iktidarın çıkarı doğrultusunda yorumlar ya, 12 Eylül'den Beyaz Kitap'tan başka ne kalacak? Bunları söylemedi. Hotantolular affetsin, deneyimsiz, birikimsiz toplum anlamında kullandım. Hotanto Cumhuriyeti dediğim oydu dedi Suat'e. Diyelim 1800'lerin ortasına gelindiğinde Osmanlı'nın toplumsal deneyimi kızların eğitilmesi zorunluluğunu dayattı ve kız okulları açıldı. Nitekim öyle de oldu. İnas Rüşdiyeleri 1858'de Atatürk iktidarından 60-70 sene önce açılmıştı. Ama resmi tarih her türlü ilerici hareketi Cumhuriyet Türkiye'sine atfetmek istiyor. Nedeni de belli. Cumhuriyeti bembeyaz göstermek için kontrastı artırmak, yani Osmanlı'yı mümkün olduğu kadar karanlık tutmak lazım. Ne yapacak? Toplumun böyle bir deneyimi olduğunu yadsıyacak, yani yalan söyleyecek. Kaybeden kim? Yine toplum. Çünkü kızların okumalarının gerekli olup olmadığı meselesi 150 yıldır gündemden kalkamadı gitti. Oysa bana öyle gelir ki mesela Abdülhamit Efendimizin kız çocuklarının okumasını istediği biliniyor olsaydı saçma sapan itirazlardan çoktan kurtulmuş olurduk. Yan faydaları da cabası. Toplum demokratik olmayınca böyle abacım dedi Suat. Hayır, demokrasiyle de ilgisi yok dedi Rodoplu. Belki de tersine. Demokratik toplumlarda yalan özgürlüğüne de saygı göstermek zorundasın. Sahtekarlığı önlemek Hazreti Süleyman adaletinin geçerli olduğu totaliter rejimlerde belki de daha kolaydır. Uygulamalı namusun toplumsal bilinçle, toplumsal mutabakatla ilgisi olduğunu düşünüyorum Suatçığım. Kaldı ki resmi tarihi, sahtekarlığı, alt etmenin yolunu da her şeyden önce kelamın bütünüyle haysiyet olduğu bilincinden geçtiğini düşünüyorum. Her şeyden önce görecilikli ahlak sisteminden kurtulmalıyız. Uzun lafın kısası abacığım, senin çıkarına, çıkarın derken duygusal yatırımına demek istiyorum, ters düşebilir. Gerçekleşmek istediklerine set çekebilir ama Latife'nin kitabı kendi gerçeğini anlatan bütünüyle namuslu bir kitaptır. Kaldı ki gerçek birden fazla canım. Sen de sizler de kendi gerçekliğinizi yazmalısınız. Çok kolaymış gibi söylüyorsunuz dedi Suat'ın arkadaşı. Günay'dan hiç hoşlanmadığını gözlerinden okuyordum. Günay da öyle hissetmişti. Haksız da değil kızcağız. Sıradan bir merhaba harekatı sıkıntılı bir derse dönüştü. Hayır öyle söylemiyorum dedi kadına. Alabildiğini yumuşattığı bir sesle. Kolay olduğunu söylemiyorum. Ama dünyanın en yürekli kitaplarının ağır baskı dönemlerinde yazıldığını biliyorum. Sansürü alt etmenin yolları olduğunu biliyorum. En çok korkulması gereken sansürün, fırsatçılığın, köşe dönme iştiyakının dayattığı otosansür olduğunu düşünüyorum. Pardon. Ne oldu diye döndüm. Masanın önüne çömelmiş, sadece gözleri görünen genç adamı ben de gördüm. Ne zamandır oradaydı bilmiyorum. Günay'ın konuşmasını bitirmesini bekliyor olmalıydı. Kendisine döndüğünü görünce boydan boya gülümsedi ama çömeldiği yerden kalkmadı. Günay hayretler içinde kalmıştı. Buyurun dedi. Adam yine kıpırdamadı, cevap da vermedi. Gözlerini Günay'ın yüzüne dikmiş, anlayış, hoşgörü, hatta tuhaf bir şekilde af talep ediyor gibiydi. Buyurun dedi Günay yine. Cevap vermek yerine yeniden daha da sıcak gülümsedi adam.